Ayrım 49, sayfa 413. Yesevizade Alparslan Yasa, bu iddialar doğru olsa Mason derneklerinin resmen feshi ve mensuplarından mahkeme huzurunda hesap sorulması lazım gelmez miydi diye sormuştur. Ancak bu mantıkla gidersek çok rahatlıkla Atatürk'ün Türk ocaklarını da kapatmadığını iddia edebiliriz. Çünkü bilindiği gibi Türk ocakları kapatıldığında da üyelerinden mahkeme huzurunda hesap sorulmamıştır. Ayrıca hem Türk ocaklarının hem de Mason localarının tüm varlıkları halk evlerine devredilmiştir. Ortada bir çifte standart yoktur. Resmen kapatma meselesine gelince, bu iddiada bulunanlar CHP'nin 1935 parti programının 69. maddesindeki beynelmilerce, maksatlarca cemiyet yapılamayacağı gibi kökü yurt dışında olan cemiyetler kurmak yasak olacaktır hükmünü unutmamaktadırlar. Sonuçta Mason locaları 1935 yılında Atatürk'ün bilinçli çabaları sonunda Masonların ifadesiyle uykuya yatırılmış, gerçekte kapatılmıştır. Atatürk Mason localarını kapattırmakla birlikte parti kadrolarından bir Mason tasfiyesine gitmemiştir. Örneğin Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü Aras gibi iki Mason en yakın çalışma arkadaşı olarak sonuna kadar Atatürk'ün yanında olmuştur. Atatürk düşmanları açısından işin ilginç yanı şudur. İşlerine gelince Atatürk'ü tepeden inmecilikle, yasakçılıkla, bu bağlamda dernekleri, cemiyetleri kapatmakla ve son tahlilde diktatörlükle suçlayanlar, ne hikmetse Mason locaları konusunda tam tersine Mason localarını Atatürk kapatmadı demektedirler. Demem o ki, bizim Atatürk düşmanı yobazlara göre Mason locaları eğer yararlı kurumlar olsaydı, bu locaları Atatürk'ün kapattığını ispatlamak için bin dereden su getireceklerine emin olabilirsiniz. O zaman Atatürk locaları kapattı diye yaygara koparacaklarına ve Almanya'da Hitler'in, İtalya'da Mussolini'nin locaları kapatması gibi Türkiye'de de Atatürk'ün locaları kapatması arasında ilişki kurup diktatör Atatürk tezini besleyeceklerine hiç şüpheniz olmasın. Bu durum bana Atatürk düşmanlarının 23 Nisan'ı çocuklara Atatürk armağan etmedi yalanını çağrıştırdı. 23 Nisan konusunu anlatırken de ifade ettiğim gibi Atatürk düşmanları yakın tarihin tüm güzelliklerini Atatürk'ten soyutlamak, tüm çirkinliklerini ise Atatürk'e yüklemek gibi bir kurnazlık peşindedirler. Atatürk ve Masonluk. Tıpkı Atatürk'ün dinsiz olduğunu iddia eden herkes Atatürk düşmanı olmadığı gibi Atatürk'ün Mason olduğunu iddia eden herkes de Atatürk düşmanı değildir. Örneğin Falih Rıfkı Atay, Asaf İlbay gibi Atatürk dostu Masonlar Atatürk'ü yüceltmek, Mehmet Şevket Eygi, Kadir Mısıroğlu, Mustafa Armağan gibi Atatürk düşmanı yobazlar ise Atatürk'ü küçültmek için Atatürk'ün Mason olduğunu iddia etmişlerdir. İşin tuhafı, Atatürk'ü küçültmek için Atatürk'ün Mason olduğunu iddia edenler, Atatürk'ü yüceltmek için Atatürk'ün Mason olduğunu iddia edenlerin açıklamalarını kaynak olarak kullanmıştır. Benim derdim ise sadece gerçeği bulmaktır. Atatürk'ü Mason ilan eden ilk kişi meşhur Bozkurt Mustafa Kemal kitabının yazarı Armstrong'dur. Armstrong, Fethi Okyar benzeri zabit arkadaşları gibi Atatürk'ün de Vedata locasına girip farmason olduğunu belirtmiştir. Atatürk bu iddiaya 1932 yılında Necmettin Sadak aracılığıyla şöyle cevap vermiştir. Necmettin Sadak, Akşam Gazetesi'ne Gazi'nin gençlik ve öğrenim hayatı hakkında yazarın kindar yalanları, Mustafa Kemal hiçbir zaman farmason olmamıştır başlığı altında şunları yazmıştır. Gazi'nin subay arkadaşlarının, bu arada Fethi Bey'in, Mason olduklarını ve Gazi'nin de Vedata locasına girdiğini yazıyor. Bu sayfadaki sözler baştan aşağı saçmadır. Mustafa Kemal hayatında hiçbir suret ve vesileyle Mason locasına girmemiştir ve farmason olmamıştır. Yazarın bir loca ismi dahi uydurarak ortaya attığı yalan çok açıktır. Armstrong'a verilen bu cevap Necmettin Sadak'a dikte ettirilmek suretiyle bizzat Atatürk tarafından verilmiştir. Yani Atatürk kendi ağzından çok kesin bir dille hiçbir zaman Mason olmadığını söylemiştir. Bunu Mahmut Esat Bozkurt'un Mason karşıtı kampanya yürüttüğü 1932 yılında söylemesi de ayrıca anlamlıdır. Bu arada gerçekten de Vedat adlı bir loca yoktur. Atatürk'ü ısrarla Mason ilan eden Atatürk düşmanları bile yazılarında böyle bir locanın olmadığını kabul etmişlerdir. Şevket Süreyya Aydemir de Tek Adam adlı kitabında İttihat ve Terakki'nin 1909 kongresinden söz ederken Atatürk'ün 5 grupta beliren fikirlerinden üçüncüsünün cemiyetle masonluk arasında bir ilgi kalmaması olduğunu ileri sürmüştür. Aydemir'e göre Atatürk'ün ordunun politikaya karışmaması ve cemiyetin masonlukla ilgisinin kalmaması gibi görüşleri kabul edilmediği için Atatürk İttihat ve Terakki'den ayrılmıştır. Hatırlayacaksınız. Mason Mim Kemal'in aktardığına göre Atatürk masonluğun tartışıldığı bir sofrada "Ben bu cemiyete girmem. Ben başkalarının yaptığı prensiplere değil, ancak kendi prensiplerime uyarım." demişti. Atatürk düşmanlarının Atatürk'ün masonluğunu kanıtlamak için sıkça başvurdukları kaynak Atatürk'ün uşağı Cemal Granda'nın anılarıdır. Cemal Granda, ikinci baskısı 1973 yılında yayımlanan Atatürk'ün Uşağıydım adlı anılarında bir sohbet esnasında Atatürk'ün "Bir zamanlar ben de mason olmuştum" dediğini nakletmiştir. Ancak ne ilginçtir ki Cemal Granda'nın Turhan Gürkan tarafından Atatürk'ün Uşağı'nın Gizli Defteri adıyla ilk baskısı 1971 yılında yayımlanan anılarında böyle bir bilgi yoktur. Atatürk'ün yanındaki masonlardan biri olan yazar Falih Rıfkı Atay yazılarında, kitaplarında masonluğu övmüş, mason karşıtlarını ise yermiştir. Örneğin bir yazısında şöyle demiştir: "Geçen haftaki gazetelerde bir haber çıktı. Türkiye'de laisizmi, kafa ve vicdan hürriyetini kuran Atatürk'ün partisi olmak iddiasındaki CHP'nin gazetesi, bir bakanın mason olduğunu yazarak onu seçmenleri arasında gözden düşürmek istemiştir. Bakan da kendine mason diyen bir gazeteciyi dava etmiştir. Size açıkça bildireyim. Sadece bu haber bir yabancı dile çevrilip dünya basınına dağıtılsa, böyle bir olayın geçtiği toplum hemen 4. ve 5. insan kalabalığı arasına düşer. Masonluğun son derece yararlı bir kurum olduğunu düşünen Mason Falih Rıfkı Atay, hem Atatürk'ü yüceltmek hem de masonluğun önemini vurgulamak amacıyla Atatürk'ün mason olduğunu iddia etmiştir. Atay, Eylül 1970'te Samsun'da Atatürk Hatıralarını Koruma Cemiyeti'nin düzenlediği toplantıda Atatürk'ün mason olduğunu ileri sürmüştür. Dönemin Atatürk düşmanı yayın organları da hiç zaman kaybetmeden Atay'ın bu açıklamasına dayanarak Atatürk'ü mason ilan etmiştir. Atatürk'ün mason olmadığını iddia edenler, Falih Rıfkı Atay'a iddiasının kanıtını sorduklarında Atay hiçbir cevap verememiştir. Mason Falih Rıfkı Atay gibi Mason Asaf İlbay da anılarında masonluğun çok yararlı bir kurum olduğunu belirtip, Atatürk'ün mason karşıtlarının etkisinde kalarak mason localarını kapattığını ileri sürmüştür. İlbay, Ankara'da düzenlenen bir mason balosu konusunda Atatürk'ün şöyle dediğini aktarmıştır: "Bu balonun adını değiştirin, bir hayır cemiyeti adını veriniz. Ben de gelmek istiyorum." İlbay'a göre masonluğa karşı CHP'liler Gazi'nin hassas tarafına dokunup mason cemiyetlerini ona kökü dışarıda ve gizli cemiyetler olarak tanıtıp kapatılmasını sağlamışlardır. İlbay'ın ifadesiyle Gazi bu sözlerin tesiri altında mı kaldı, yoksa cemiyetler kanununun ve fırka tüzüğünün hükümlerine karşı mı sessiz kaldı bilemem. İlbay'a göre insan haklarının hararetli savunucusu olan bu cemiyeti desteklemek vatani bir vazifedir. İlbay daha da ileri giderek mason localarının yeniden açılmasının 1948 Atatürk'ün ruhunu şad ettiğini belirtmiştir. Yerli ve yabancı masonlar hiçbir kanıta ve belgeye dayanmadan ısrarla Atatürk'ün de mason olduğunu iddia etmişlerdir. Yerli ve yabancı mason yayınları tarandığında dünyadaki tüm önemli kişiler gibi Atatürk'ün de genelde mason listelerinde gösterildiği anlaşılacaktır. Bu durumun temel nedeni Atatürk'ün ortaya koyduğu Türk bağımsızlık ve aydınlanma savaşının dünya ölçeğinde göz kamaştırıcı bir başarı olmasıdır. Özellikle yabancı masonlar Atatürk'e sahip çıkarak Atatürk üzerinden masonluğun reklamını yapmaktadırlar. Bizim Atatürk düşmanları da bu reklam çalışmasını Atatürk'ü karalamak için kullanmaktadırlar. Ancak ne onlar ne de bizimkiler bu konuda hiçbir belge gösterememektedir. Örneğin Atatürk düşmanı Derin Tarih dergisinin Haziran 2015 tarihli masonluk dosyasında İşte belgesi denilerek Atatürk'ün İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın bir mason üstadı olduğu belgelenirken ki bu bilinen bir gerçektir. Yine aynı derginin aynı sayısında Atatürk'ün de mason olduğu, localarda takriz edildiği belirtilmesine karşın bu konuda tek bir belge bile gösterilmemiştir. Belge diye gösterebildikleri tek şey yabancı masonların yazdığı kitaplardır. Asaf İlbay'ın anlatımıyla adında mason olan bir baloya katılmaktan bile çekinen Atatürk'ün mason localarına üye olduğunu düşünmek yanlıştır. Nitekim mason olması için yapılan davetleri her seferinde kibarca geri çevirmiştir. Örneğin 1925 yılında Yüksek Şura Atatürk'e doğrudan 33. dereceden Fahri Başkanlık ve Rit Hakimliği sıfatlarının verilmesini kararlaştırmıştır. İsveç Büyük Locası'nın isteğiyle alınan bu kararı Doktor Fikret ve Mehmet Ubaydın Atatürk'e iletmişlerdir. Kemalettin Apak'ın anlatımıyla Atatürk bu teklifi şimdilik kalsın diyerek geri çevirmiştir. Atatürk 5-13 Eylül 1932 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan uluslararası mason toplantısı sonrasında Konvan Reisi, Türkiye Delegesi Üstadı Azam Mustafa Hakkı Nalçacı'nın kendisine gönderdiği telgrafı Genel Sekreteri Hikmet Bayur aracılığıyla cevap vermiştir. Bayur'un Atatürk adına çektiği kısa telgraf şöyledir. Türkiye hakkındaki temennilerinizi içeren telgrafınızdan Cumhurbaşkanı Hazretleri'nin memnun olduklarını bildiririm. Atatürk'ün uluslararası bir mason kongresinin İstanbul'da yapılmasına izin vermiş olmasını onun masonluğuna yormak çok zorlama bir yorumdur. Çünkü Türkiye'de masonluğun henüz yasaklanmadığı, locaların faaliyetlerini sürdürdüğü bir ortamda Atatürk'ün böyle bir uluslararası toplantıya engel olması hakkındaki diktatör Atatürk dedikodularını güçlendirmekten başka bir işe yaramayacaktı. Atatürk bu nedenle söz konusu toplantıya engel olmamıştır. Ancak yukarıda görüldüğü gibi toplantı sonrasında kendisine gönderilen teşekkür telgrafına doğrudan kendisi cevap vermediği gibi Hikmet Bayur'un Atatürk adına verdiği cevap da alışılmışın dışında çok soğuk ve kısa bir yanıttır. Ayrıca Atatürk döneminde Türkiye'de başka uluslararası kongreler de düzenlenmiştir. Örneğin 1935 yılında Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi de Türkiye'de toplanmıştır. Atatürk kendisine saygılarını bildiren kongre heyetine 26 Nisan 1935 tarihli bir telgrafla cevap vermiştir. Atatürk'ün mason olduğunu iddia edenlerin en garip kanıtlarından biri de Atatürk'ün yakın mesai arkadaşları arasında çok sayıda mason milletvekili olduğu ve onun bunları önemli görevlere getirdiği şeklindedir. Atatürk'ün yanında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras başta olmak üzere önemli görevlere getirilmiş çok sayıda mason milletvekili olduğu doğrudur. Ancak Atatürk o kişileri mason oldukları için değil, yurtsever, ülkenin kalkınması için mücadele eden, işini iyi yapan insanlar oldukları için o makamlara getirmiştir. Bu arada Atatürk'ün yanında, yakınında Mahmud Esat Bozkurt, Recep Peker, Şükrü Saraçoğlu, Saffet Arıkan, Fevzi Çakmak gibi çok sayıda masonluğa şiddetle karşı olan milletvekilleri de vardır. Atatürk düşmanlarının Atatürk'ün mason olduğuna yönelik kanıtlarından biri de Atatürk'ün nutuktaki şu cümleleridir. Baylar, bütün insanlığın görgü, bilgi ve düşünüşte yükselip olgunlaşması, Hristiyanlıktan, Müslümanlıktan, Budizm'den vazgeçerek yalınlaştırılmış ve herkes için anlaşılacak bir duruma getirilmiş, Katıksız ve lekesiz bir dünya dininin kurulması ve insanların şimdiye değin kavgalar, pislikler, kaba istek ve iştahlar arasında bir aşağılık yerde yaşadıklarını kabul ederek bütün vücutları ve zekaları zehirleyen ufunet, yangı tohumlarını yenmeye karar vermesi gibi koşulların gerçekleşmesini gerektiren Birleşik Dünya Devleti kurma düşünün tatlı olduğunu yadsıyacak değiliz. Atatürk çok sevdiği İngiliz tarihçilerden Wells'in tarih kitabının son sayfalarında Dünya Tarihinin Gelecek Evresi başlığı altında anlattığı Birleşik Dünya Devletleri konusundan esinlenerek bu değerlendirmeyi yapmıştır. Dikkat edilirse Atatürk bu dünya dini ve Birleşik Dünya Devleti ütopyasının en azından şimdilik tatlı bir düş olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca Atatürk'ün bu cümleleri içinde masonlarla veya masonlukla ilgili tek bir sözcük geçmemiştir. Burada geçen dünya dini ve Birleşik Dünya Devleti ütopyasının aynı zamanda birer mason ütopyası olması hiçbir şekilde Atatürk'ün de mason olduğu şeklinde yorumlanamaz. Atatürk'ün bu sözleri Aklı Kemal kitabımda ayrıntılarıyla anlattığım Atatürk'ün insanlık projesinin düşünsel hazırlıklarından sadece biridir. Atatürk bir gün tüm insanlığın gerçekten barış ve kardeşlik içinde bir uyum ve işbirliği çağına ulaşacağına inanmaktadır. Bir keresinde şöyle demiştir: "Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetilmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı olacaktır." Onun "yurtta barış, dünyada barış" sözü de aslında bu uyum ve işbirliği çağının parolasıdır. Ayrım sonu. Sayfa 420.